Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Kafeinle artık her cuma YouTube'da sizlerle beraberiz. Şu an beni podcast olarak dinleyen dostlar da hayırdır diyecek. Ben aslında uzunca süredir podcast ortamlarında kafein adında dikkatimi çeken konuları paylaşıyordum. Fakat artık her cuma YouTube'da da, YouTube'daki dostlarla da bunu paylaşmak, gördüklerimi, bildiklerimi sizlere anlatmak istedim. O yüzden artık her cuma YouTube'da kafeinle beraberiz. Bu arada ufak bir not, burada paylaştığım haberler e-postanıza gelsin istiyorsanız aşağıya link bıraktım. E-posta bültenime de kayıt olabilirsiniz. Böylelikle bu anlattığım konuların hepsi linkleriyle beraber e-postanıza da gelebilir. Bugün Apple'ın zor günlerini konuşacağız. Apple'ın canı sıkkın bu aralar. TikTok bıçak sırtında, ya gidici ya kalıcı, sebeplerini konuşacağız. 2022'nin en iyi film ve dizileri seçildi. Onlar hakkında biraz konuşacağız. Ve dikkatimi çeken bir başka nokta da şuydu. YouTube'un en çok kazanan kanalları. Çok ilginç veriler var. Son olarak da Covid aşısı olup olmadığınızı bilmiyorum ama eğer olmadıysanız size üzücü bir haberim var. Çok ilginç bir istatistiki bir çalışma ortaya çıkarmıştı. Daha doğrusu yanlış söyledim, özür dilerim. Bir çalışma sonucu çok ilginç bir korelasyon çıkmış ortaya. Onu sizlerle paylaşacağım. Kafein'in YouTube'daki ilk, Spotify'daki bilmem kaçıncı bölümü. Hoş geldiniz diyorum. Hemen ekran başına geçiyorum. Hadi bakalım. Öncelikle bu hafta YouTube'un en çok kazandıran kanalları açıklandı. Çok ilginç veriler var, onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi YouTube aslında 2.6 milyar aktif kullanıcısı ile 2022'nin 3. çeyreği itibariyle dünyanın en büyük video paylaşım ve en büyük ikinci sosyal medya platformu. En büyük sosyal medya platformu nedir diye soranlarınız var, hemen söyleyeyim. 2.9 milyar aktif kullanıcısı ile Facebook hala birinci sırada, her ne kadar hisseleri bayağı bir düşmüş olsa da Mark abimizin bu meta sevdası yüzünden. Neyse. Efendim dünya üzerindeki neredeyse her 4 kişiden biri YouTube'a geliyor. Şimdi hal böyle olunca bu insanlar neden geliyor YouTube'a? İşte ya eğlenmek, ya sorularına cevap bulmak, ya da yeni şeyler öğrenmek için geliyorlar. Ve çok ilginç, YouTube aslında bir aracı kurum. Yani YouTube başkalarının ürettiği içeriği diğer insanlara ulaştıran bir aracı kurum. Tabii her gün YouTube'da yaklaşık 1 milyar saate yakın bir video izleniyor. Bakın 1 milyar saat. Rakamlar bu kadar devasa olunca da tabii kazancın da devasa olması kaçınılmaz son. YouTube'un en çok kazanan kanalları ne kadar kazanmıştır acaba diye bir araştırma yapmışlar. Bu arada e-posta bültenimde bütün bu araştırmalarımın linkleri haberlerle birlikte var. Merak edenler bültene kayıt olabilirler. Elde ettikleri sonuçlar açıkçası malumun ilamı olmuş. YouTube'da yapılan araştırma sonrasında YouTube gelirlerinde en büyük kazancı çocuk kanalları elde etmiş. Bakalım beraber. Efendim şimdi bu araştırma aslında kıtalara ve ülkelere göre yapılıyor işte. Her kıtanın her ülkesinde en çok kazanan kim var kim yok onları yapıyorlar. Dünya çapında bir liste görünce ister istemez gözler hemen Türkiye'yi aradı. Şuradan ben size de onu göstereyim. Bakın şurada Türkiye'yi açalım. Türkiye burada değil. Asya'da mıyız? Evet, Asya'da. Biz Türkiye'deki en çok kazanan YouTube kanalı Oyuncak Oynuyorum diye bir site. Buradan size onu da göstereyim. Şuradan kopyalayalım. Hemen şurada Oyuncak Oynuyorum'u açalım. Çok fazla videolarını oynatamayacağım telife girmesin ama böyle bir site işte. Bu arkadaşlar iki küçük kızın hikayeleri, oyunları, sabah rutinleri kurulduğu 2012'den günümüze kadar 20 milyon dolara yakın gelir elde etmiş bu Oyuncak Oynuyorum adlı site. 11.1 milyon aboneleri var. İşte siz oradan 18.7 ile de çarpabilirsiniz. Hemen Cem Yılmaz'ın dediği gibi tık tık tık biz hesap yapıyoruz. Bu öyle bir gelir elde etmiş. Dünya çapında en çok kazanan kanallar ne diye baktığım zaman dünya çapında en çok kazanan kanal aslında her ebeveynin, çocuğu olan ebeveynin yakından tanıdığı Amerikalı Cocomelon kanalı. Cocomelon, aranızdan Mr. Beats diye düşünenler olabilirdi ama özür diliyorum, yanıldınız. İşte bu Cocomelon kanalı şey yapıyor, 3 boyutlu animasyonlar, 3 boyutlu şuradan bağlantıyı kopyalayayım bir yandan da size göstereyim Cocomelon'ı. Cocomelon bu. 150 milyona yakın abone, inanılmaz bir şey değil mi? 150 milyona yakın abone. Bu Cocomelon kurulduğu 2006 yılından bugüne kadar yaklaşık, sıkı durun, 282 milyon dolar para kazanmış. Ya inanamıyorum bu paraya. Yani Türkiye'nin en büyük 100 şirketi ya da 200 şirketi arasına rahatlıkla girebilecek bir para. 282 milyon dolar sadece 3D animasyonlarla çocuk şarkıları yaparak çocukları yakalayanlar kazanmış. Dünya genelinde de böyle aslında. Baktığınızda birçok kıtanın, Afrika kıtasının, Avrupa kıtasının birçok kazananı çocuklar ve çocuk içerikleri. Tabii şu da var baktığınız zaman aslında. Çocuğa YouTube izletmek ne yazık ki her içerik kontrol edilmediği için ben çok açıkçası taraftarı değilim. Çünkü Türkiye'de özellikle bu Hani herkesin kendi zevki ama hiçbir pedagog ya da hiçbir bilgisi olmayan insanların sadece para kazanmak için çocuklarını ekran önüne çıkartıp böyle abidik gubidik şeyler yaptırması ister istemez kendi çocuklarımızın da bir şeyleri merak edip denemesine, taklit etmesine sebebiyet veriyor. Ve gerçekten saçma salak şeyler var. Yani sözü fazla uzatmayacağım. Tabii ki paranın işi bir yana ama ben hayatta seyrettirmem yani. Ama Cocomelon şarkıları güzel. Yeni çocuğunuz olduysa Cocomelon'a bakabilirsiniz. Raporda kıta kıta birçok yer var ama Avrupa kıtasına da bakalım sizlerle konuşurken. Şurada neredeydi o? Yukarıda kaldı, özür diliyorum. Avrupa kıtası. Avrupa kıtasındaki YouTube içerik üreticilerinden en çok kazanan kişi bu Like Natsa diye Rusya'daki küçük kızımız. Yaklaşık 8-9 yaşındaymış yanılmıyorsam. 167,5 milyon dolar kazanmış. Kurulduğu günden bugüne kadar YouTube videolarıyla, o da bizimki gibi oyun oynayan bir kızın videoları. Tabi burada içerik üreticilerinin tek gelirinin sadece izlenmeler olduğu hatasına düşmeyin. Sektör içinde olanlar ya da işte içerik üreticileri ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaklar. Sizin YouTube geliriniz var ama aslında dolaylı geliriniz bazen YouTube'dan çok daha fazla oluyor. Genelde YouTube'dan çok daha fazla oluyor. Hani firmalar geliyor, sizde ürün tanıtmak istiyorlar, reklam yapmak istiyorlar, sizi bir yerde kullanmak istiyorlar ve bunlar size aslında YouTube'un reklam gelirinden çok daha fazla bir gelir getiriyor. İlginç bir veriyi de sizlerle paylaşmak istedim. Efendim, dünyanın en prestijli, böyle en otorite sahibi sitelerinden biri IMDb her sene olduğu gibi bu sene de 2022'nin en iyi film ve dizilerini seçmiş. Tabii en iyi dediğiniz zaman aklıma hep üniversite yıllarımda sevgili malzeme hocamın kafamıza vura vura dikte ettiği ama hayatımda çok işime yarayan bir şey geldi. Hocamız hep şey derdi. Bir şey ortaya çıktığı zaman kime göre, neye göre sorusunu mutlaka sorun. Şimdi ben de bunu görünce direkt sordum. Peki kime göre en iyi, neye göre en iyi film? Ufak bir araştırma sonrasında şunu gördüm. Yani diyor, bir film ya da dizi sadece IMDb puanına bakarak değil, kullanıcıların etkileşimine bakarak. Bu listeye giren her dizi ve film 200 milyon ve üzeri arama sonucunda gözükmüş. Şimdi haklı, mesela ben de IMDb kullanıyorum ama herhangi bir üyeliğim yok. Giriş yapıp puan vermiyorum her filme izlediğime. Hatta vermiyorum da diyebilirim. Sadece girip arayıp bakıyorum. Aslında bu girip arayıp bakmak bile filmle etkileşimi rahatlıkla gösteriyor. Hadi sadede gelelim. 2022'nin en iyi filmlerine gidelim. X, 2022'nin 10. en iyi filmi. Efendim IMDb'de 6.6 gibi bir puanı var. Metascore'da 79. Korku ve gizem üzerine. İşte Hollywood hayalleri olan bu genç abiler, ablalar erotik film çekmeye Kansas'ın derinliklerinde bir eve gidiyorlar. Fakat evin sahibi bunların erotik film çektiğini öğrenince başlıyor parti. Merak edenler izleyebilir. Diğerin 9 numarada Nil'de Ölüm. IMDb puanı 6.3, Metascore puanı 52, gizem, drama. Disney Plus'ta izleyebilirsiniz. Agatha Christie'nin tutku ve kıskançlık dolu bir romanından uyarlanan bir film. İşte bir adam bir gemiye biniyor, cinayet işleniyor falan fıstık. 8 numarada Her Şey Her Yerde Aynı Anda. Türkçesi böyle çevrilmiş. Everything Everywhere All At Once diye. Bilim kurgu aksiyon filmi. IMDb'de 8.1, Metascore'da da 81 puanı var. Netflix'te izleyebilirsiniz. İlginç bir hikayesi var. İşlettiği çamaşırhanenin muhasebe denetiminde her şeyi batırmak üzereyken şu önde gördüğünüz ablamız bir anda kendini çoklu evrenlerde düşmanlarla savaşırken buluyor ama çoklu evren saçmalığı bana Rick and Morty'yi hatırlattı. Rick and Morty'yi izleyenler hatırlayacaktır. Onun filmi gibi düşünebilirsiniz. Keyifli bir film. İzlemenizi tavsiye ederim. 7 numarada The Gray Man var. Bunu da açtım. Netflix'te vardı. IMDb puanı 7.1, Metascore puanı 82. Aksiyon ve macera filmi. CIA ajanı, ajanı kovalayan ajanlar, ölüm makineleri falan fıstık. Çekirdek çitlemelik, vakit öldürmelik bir film. 6 numaraya geldik. The Northman, Kuzeyli. Dijital platformlarda henüz yok. IMDb puanı 7.1, Metascore puanı 82. Öldürülen babasının intikamını almaya kararlı olan işte bu abimiz. Viking Prensi'nin hikayesini konu eden bir film. 5 numaraya geliyoruz. Black Panther, Wakanda Forever. Yaşasın Wakanda. Marvel stüdyolarından çıkmış gene bir Black Panther filmi. Aksiyon, macera, fantastik öğeler ne ararsanız var. IMDb puanı 7.2, Metascore puanı 67. Disney Plus'a yakında gelir. Fragman dönüyor. Zaten Marvel, Disney, hepsi Disney Plus'ta oluyor. 4 numaraya geldik. Top Gun Maverick, Tom Cruise abi. Ya şu Top Gun filminin başarısı, hasılat ne kadar yapmıştı? Bak şöyle söyleyeyim. 1,5 milyar dolara yakın bir hasılat yapmış dünya çapında. Bu şu demek, pandemiden sonra insanlar sinemaya küsmedi. En azından global çapta konuşuyorum. Türkiye'ye bir şey diyemem. Ve Tom Cruise hala ölüsü para ediyor arkadaş. Tom Cruise hala izlettiriyor. İşte tahmin ettiğiniz hikaye, Tom abimizin büyük bir eğitmenken bir anda kendini bir görevde bulur falan fıstık, işte uçakların içindedir. IMDb puanı 8.4. Boru değil, Metascore puanı da 78. Geliyoruz 3 numaraya. Bir Marvel filmi daha. Thor abimiz o çekiciyle her yeri dağıtıp yıkıyor. Aşk ve Gök Gürültüsü, Love and Thunder. IMDb puanı 6.3, Metascore 57. Disney Plus'ta izleyebilirsiniz. Ben izlemedim. Nedense kitaplarını okumak, özellikle Neil Gaiman'ın bu İskandinav mitolojisini okumak, filmlerini izlemekten daha eğlenceli. İki numarada Doctor Strange in Multiverse of Madness. Neyle? Çoklu evren çılgınlığında. IMDb 6.9, Metascore 60. İzlemeye vakit ayıramayacağım. Sevenlere afiyet olsun. Bir numara geliyor. 2022'nin en iyi filmi. Hiç şaşırtmadı. The Batman. IMDb 7.8, Metascore 72. Batman bu macerasında gizemli bir seri katil olan Riddler'ın izini sürüyor. Batman sevenlerin, hatta sevmeyenlerin kaçırmaması gereken bir film. Güzel bir film. Şimdi sıra geldi 2022'nin en iyi serilerine, dizilerine. 10 numarada Inventing Anna adında IMDb'den 6.8 almış bir dizi var, izlemedim. 9 numarada Ozark, IMDb 8.5. Bu Ozark'la ilgili bir şey söylemek istiyorum. Julia Garner 2022'de Emmy ödüllerinde drama dizisinde en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü aldı bu Ozark'la ilgili. O da sizi Ozark'a yönlendirebilir. 8 numara Gönlümün Efendisi The Sandman. IMDb puanı 7.7. Ben bu diziyi çok sevdim, bilmiyorum. Gaiman'ın hikayelerini hoşuma gittiği için mi, ama tavsiye ederim, izleyebilirsiniz. Geliyoruz 7 numaraya, Moon Knight 7.3, bir Disney dizisi. Oradan izleyebilirsiniz. 6 numarada The Boys var. İzlemeyi çok isteyip hala izleyemediğim ve içimde ukde kalan dizilerden bir tanesi. Sanırım Prime Video'da, Amazon'da. Kendisinin puanı da 8.7 bak. Bak, hiç az değil, 8.7. Affetme izle dizisidir yani, baştan söyleyeyim. 6 numaradan 5 numaraya geçiyoruz. Euphoria, IMDb 8.4, bir dram dizisi. Burada da söylemek istediğim, buradaki başrol oyuncumuz şu abla, Zendara, buradaki oyunculuğu ile 2022'deki Emmy ödüllerinde en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi oldu. O yüzden sırf şu Emmy ödülü için bu diziye bir şans verin derim. 4 numarada geliyor Yüzüklerin Efendisi. Hayal kırıklığı mı yoksa gerçekten güzel bir dizi mi bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Aşağı yazabilirsiniz. Yüzük Kardeşliği. Yüzük güç yüzükleri, yüzük kardeşliğine, özür diliyorum, aklım hep filme gidiyor. Yüzüklerin Efendisi, güç yüzükleri. IMDb'de 6.9 puan almasına rağmen çok fazla gürültü kopardı. Sevenler, nefret edenler, Allah seni bildiği gibi ihsan etsin Amazon diyenlerle muhteşem iş yaptın Amazon diyenler arasında ilginç bir hikayesi vardı. Ben izledim, valla keyifle izledim. Yüzüklerin Efendisi serisini çok seviyorum. Üçüncü sırada Better Call Saul, IMDb'de 8.9 puan. Eskilerden gelme keyifli bir dizi. Tam çekirdek çitleyip vakit geçirmelik. Bak, geldik iki numaraya. House of Dragon. House of the Dragon. Ben ne yazık ki bunu da hala izleyemedim. Sanırım HBO'da, Digiturk'te mi ne vardır büyük ihtimalle. Puanı 8.5. Hiç az değil. Kesinlikle izlenecek bir şey. Ve işte Gönlümün Efendisi. Ben bu dizi çıktığından beri hepsini böyle ilk günde çıtır çıtır izliyorum. Saçma ama çok keyifli. Stranger Things. 2022'nin en iyi dizileri arasında bir numara. IMDb puanı 8.7. Seveni var, sevmeyeni var. Bazı arkadaşlarım şey dedi, la izlenir mi o dizi? Yani tercih meselesi. Ben çok keyifle izliyorum. Ve gördüğüm kadarıyla dünyada birçok insan benim gibi keyifle izliyor. O yüzden Stranger Things'i birinci sırada görmek gönlümü fethetti. Aferin IMDb. Hem Batman hem Stranger Things'le kazandın gönlümü diyorum. Ve geçiyorum bir sonraki habere. Ama geçmeden önce bir şey söyleyeyim. Az önce diziler bölümünde size şey dedim, Emmy ödülleri hatırlarsanız. Emmy ödülleri nasıl filmlerde işte akademi ödülleri var, Oscar'lar, ya da işte müzikte Grammy ödülleri var. Emmy'de dizi ve TV şovlarında, Amerika'daki dizi ve TV şovlarına verilen en önemli ödül. O yüzden dizilerde Emmy ödülleri, Emmy ödüllü oyuncuların oyunculukları önemli. Ufak bir dipnot. Devam ediyoruz iPhone'lara. Hadi bakalım. Avrupa Birliği'nin yeni yasaları Apple'ın biraz isteksiz olarak bazı adımlar atmasına sebep oluyor. Ne gibi? İlk olarak Avrupa Parlamentosu elektronik ürünlerde USB Type-C'yi zorunlu hale getiren bir yasayı onayladı. Ve 2024 sonuna kadar Avrupa'da satış yapacak her markanın, ne ürün satıyorsanız satın, şarj edilebilir her markanın Type-C'ye geçmesini istedi. Bu da demek oluyor ki Apple'ın Avrupa'da sattığı iPhone, iPad gibi bütün cihazlarında Type-C'ye geçmek zorunda oldu. Abimiz Lightning kullanıyordu. Değiştirmek zorundasın Apple, dedi Avrupa Birliği. Gol 1. İkinci golde yeni aldığı bir kararla Avrupa Birliği parlamentosu diyor ki, artık bir cep telefonunu Avrupa'da satıyor isen bu cep telefonlarının içerisine insanlar üçüncü parti uygulama mağazalarını kurabilir. Yani bu ne demek? Bir iPhone'unuz varsa bu yasa yürürlüğe girdikten sonra sadece Apple'ın App Store'undan değil, işte Ahmet'in bilmem ne App Store'undan veya işte Google'ın iPhone için çıkardığı App Store'undan uygulamaları indirip telefonunuza kurabileceksiniz. Tabii Apple'a ikinci gol oluyor bu da. Şimdi Avrupa Birliği yetkilisi Gerard de Graaf demiş ki, Apple'a hedef alarak, eğer bir iPhone kullanıyorsanız sadece App Store'dan uygulama indirmek zorunda kalmamalısınız. Diğer uygulama mağazaları ve internetten de uygulama indirmek hakkınız, diyerek Apple'ın ocağı incir ağacını dikmiş. Global çapta uygulama mağazalarının hasılatı 31.6 milyar dolarmış. Bakın ki 2022'deki bu 31.6 milyar dolar geçen seneye göre %5 düşük bir rakam. Yani düşmüş hali bu. Derinlemesine biraz daha dalalım dedik. Ya merak ettim bu uygulama mağazası nasıl bir şey diye. Şuradan okuyayım sizlere. Hem Google Play'de hem Apple Store'daki indirmelerin %79'u içerik yayıncılarının en tepedeki %1'inin yayınladıkları uygulamış. Yani bütün uygulamaların en çok tepedeki %1'i indirilen uygulamaların %79'unu geliştirmiş. Wilfredo Pareto'ya buradan selamlarımızı gönderelim. 80-20 kuralını biliyorsunuz. Burada çıta bayağı uzaklara gitmiş. Efendim şimdi sıra geldi TikTok'a. TikTok'un zor günlerine. Neden TikTok'un zor günlerini dinliyorum? Çünkü gerçekten Amerika'daki TikTok üzerindeki yeni gelişmeler TikTok'un ayağını kaydırmak üzerine kurulu gibi. O yüzden geleceği aydınlık mı karanlık mı TikTok'un hamleleri belirleyecek. Ay üzüm yiyen abla çıktı karşıma. Bu nedir abi, bu nasıl? Nerede durayım? Neyse şurada durayım bari. Ne bileyim şöyle durayım, bir dans etsinler. Al burada şeyi buldum. Erdal abi bulduk. Tamam hadi bakalım. Efendim şimdi şuradan okuyacağım. Daha önceki yazımda aslında bunu vlog'daki mertsizlervlog.com'daki yazımda belirtmiştim. FBI TikTok'un topladığı verilerden, Amerikalı kullanıcıların topladığı verilerinden rahatsız. Bunlar diyor Çin'e gidiyor. Şimdi bilmeyenleriniz olabilir. Trump zamanında TikTok bayağı direkten döndü. Mahkemenin kararıyla kapatmaya gerek yok dendi ve hayatına devam etti. Daha sonra Amerika ile anlaşabilmek için, Amerikalı yöneticilerin gözüne girebilmek için işte Microsoft'undan Oracle'ına kadar birçok kişiyle görüştü ve şöyle bir kararı vardılar en son. Amerika kullanıcılarının verileri Oracle'ın Amerika'daki serverlarında duruyor, oradan bize geliyor. Yani hangi verileri aldığımı, ne topladığımı sizin ülkenizde tutuyorum ben diyor. Ama tabii Çin Amerika'nın hasmı. O yüzden de bu pek güven vermemiş olsa gerek. Sonuçta Pekin merkezli bir teknoloji diye bir ByteDance, TikTok'un sahibi olan firma. Burada sorun aslında Pekinli firma olmasından öte Çin, Komünist Çin hükümetinin kendi ülkesindeki dijital, yani teknoloji şirketlerinden veya diğer şirketlerden istediği veriyi istediği an alabilme kabiliyeti. Orada hak hukuk yok. Ver olan bilgiyi dedi mi vereceksin. Şimdi Pekinli ByteDance diyor ki yok kardeş istemese de vermeyeceğim ama kim inanır, Kadir inanır. Arkadaş adamlar gördük, zoraki Covid testlerine milletin neresinden numune aldılar. Böyle bir ülkeden bahsediyoruz. Yani öyle çok insan hakkıymış falanmış filanmış yok, onu kabul edelim. O yüzden de Amerika ne diyor, arkadaş tamam sen vermeyeceğim diyorsun da ama sen onu benim külahıma anlat. TikTok'un kullanıcılardan toplayabildiği datalar, arama ve tarama geçmişinizden klavyedeki hareketinize, biyometrik verinizden telefonun kopya, hani böyle kopyalarsınız bir şeyi bir yere yapıştırmak için, kopya bölümündeki video ve yazılara, cihaz bilgilerinize, IP adresinizden ekran çözünürlüğünüze ve konumunuza kadar aklınıza gelen her şeyi toplayabiliyor. Aranızdan şunlar çıkıyor: ya Muhittin Topal'a döndü mü? Ya benim bilgimi toplayıp ne yapacak? İş öyle değil arkadaşlar. Sizin gibi 100 bin, 200 bin, 1 milyon insanın datasını topladığı zaman elinde çok büyük bir demografik veri oluyor ve manipüle edebilmek için çok güzel algoritmalar çalıştırabiliyorlar. Bunu hani Trump seçimlerinde az çok görmüştük. Ne Cambridge olayı mıydı neydi tam şimdi hatırlamıyorum. O yüzden haklı olarak Amerika'daki insanlar da rahatsız. Arkadaş bu kadar veri toplanabilir mi diye. İşte TikTok onun üstüne açıklama yapıyor. Ya biz burada değil de Oracle'da toplarız falan fıstık, ama tabii ki iş öyle olmuyor. Amerika'daki birçok eyalet federal mahkeme genel bir kapatma ya da yasaklama vermediği için diyor ki şu andan itibaren benim eyaletimde diyor hiçbir resmi kurum ve kuruluşla ilgili cihazla TikTok'u kullanamazsın. Veriler Çin'e gidiyor çünkü diyor. Haklı olarak böyle bir savaş çıkarmış. Şimdi ben size burada TikTok'un detaylarına girmeden şuraya değinmek istiyorum aslında. Dikkatimi çeken, yani bu para ve güç savaşları ışığında, sonuçta tamam veri diyoruz ama pastanın büyük bir bölümünü TikTok geldi aldı götürdü. Google'ından Meta'sına herkes dertli. Bir veriyi sizle paylaşmak istiyorum. Kararı size bırakacağım. Şimdi Apple'ın App Store'unda ve Google Play'de TikTok toplam, bakın toplam, 6.3 milyar dolarlık bir harcama eşiğini açarak Apple App Store'daki en büyük ve Google Play'deki Google'ın kendi hizmetlerinden sonra en çok kazanan ikinci uygulama. Paraya bakar mısınız? Apple'ın iPhone'larında satılan, para kazandıran, en büyük hasılat yapan uygulama TikTok. Şimdi hal böyle olunca tek başına buna sadece video paylaşım uygulaması demek biraz sanki kuzunun üstünde, kuzu değildi ya, kurdun üstüne kuzu postu atıp kuzuların içine salmak gibi. Bilmiyorum siz TikTok konusunda ne düşünüyorsunuz? Tabii ki ben hani bir Türkiye vatandaşı olarak Amerika'nın Çin'le olan çarpışmasından beni pek fazla ilgilendirmiyor. Ama ortada toplanan bir veri varsa biz sahip çıkamıyoruz, o ayrı, çıkıyoruz ya da çıkamıyoruz. Ama bu kadar çok veriyi cep telefonumuzdan Çinli birine göndermek, TikTok yetkilileri de demiş sanki bir tek biz alıyoruz demiş, başkaları almıyor. Yani senin Google'ın, Apple'ın, öbür firmaların hiçbir verini almıyor da tek günah suçlu ben miyim? Ya abicim işte kapitalist düzen ekmek yedirir mi yedirmez mi onu siz karar vereceksiniz. Ben bir şey söylemeyeceğim. Şimdi sıra geldi Covid aşısının çok ilginç ortaya çıkardığı bir gerçeği. Efendim eğer Covid aşısı olmadıysanız Covid aşısı olanlara göre %72 daha fazla oranda hastaneye kaldırılmalı bir trafik kazasına karışma ihtimaliniz daha fazla. Çok ilginç bir veri değil mi? Yani ne alaka şimdi? Covid aşısı olmamla trafik anlatacağım. Yani en azından araştırmanın sonucunu anlatacağım ben. Abimler araştırmışlar. Böyle bir korelasyon bulmuşlar. Çok ilginç. Dikkatimi çekti. Kafeinin bu bölümünde sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi 2021 yazından bu yana Kanadalı bilim insanları 11 milyon bakın 11 milyon üzeri insanın verileri üzerinde bir araştırma yapmışlar. Aşılanmamış kişiler aşılanmış kişilere göre %72 daha fazla oranda yaralanmalı bir trafik kazasına karışma ihtimaline sahipmiş. İlginç. Devam edelim. Bu oran uyku apnesi olan insanların kazaya karışma ihtimaliyle aynı. Bakar mısınız? Yani uyku apneler zırt diye uyuyorsanız aynı ihtimale sahip. Yetkililer burada aşı olmayanlar kaza yapacaktır demek istemiyorlar yalnız. Onun altını çizelim. Şöyle baktığım zaman bakın burada o yayınlanan makale var. Aşı diyor ki bilim insanları. Aşı olmayan kişiler genelde halk sağlığı için yetkililerce verilen tavsiyeleri yerine getirmeyi reddettikleri için en basit trafik kuralları gereğine de uymayabilir. Yani uymuyor. Diyor ki yani siz halk sağlığını hiçe sayıyorsanız trafik kurallarını da hiçe sayabilirsiniz. Buradan gitmişler ve çok ilginç. 11 milyon insan da az buz değil ha. Böyle hani 5000 kişinin üstünde araştırma yaptık deseler tamam abi diyeceksin ama yani American Journal of Medicine işte bu medikal dergide yayınlanmış. Ortaya çıkmış ve bir bilimsel bir makale yani. Yetkililer bu araştırma işinde de şu sonuca varmış. Aşı olmamış yetişkinler kapalı alanlarda diğer insanlara, açık alanlarda ve sokakta da trafikteki arabalara çok dikkat etsinler demişler. Araştırmacıların aşılanma ve davranışlar arasındaki bağlantılar üzerine yaptığı ilk araştırma da bu değilmiş açıkçası. Ben çok şaşırmıştım. Hani 2021 senesinde bir 100 bin Kanada vatandaşı üzerinde de araştırma yapmışlar ve grip aşısı olmayanlarla trafikte riskli araç kullanımı arasında da ilginç bir korelasyon çıkmış. Bakar mısınız? Yani grip aşınızı atlıyorsanız trafik kurallarına uymama ihtimaliniz artıyor. Tabii az önce söylediğim sebepten. Hani halk sağlığına dikkat etmeyince neden trafiğe dikkat edesin? Gibi bir denklem kurmuşlar. Ne düşünüyorsunuz siz bu konuda bilmiyorum. Efendim aklıma da şey geldi. Şimdi bak sigorta şirketlerinin akıllarına karpuz kabuğu kaçırır mı acaba bu haber? Ulan bu adam aşı olmadıysa kaza yapabilir. Ben bunun sigortasına yüzde... Neyse bu sigortadan kimse izlemezim bizi. Efendim kafeinin YouTube'daki ilk bölümü. Merakımı, dikkatimi, ilgimi çeken konuları sizlerle YouTube'da böyle paylaşacağım. Ayrıca Spotify'da kafein yazarak, Mert Sezer yazarak kafeini bölümünü kulaklarınızda da dinleyebilirsiniz bir yerden bir yere giderken. Ya da dinlemeye, izlemeye vaktiniz yoksa böyle pazar sabahı oturup ya da iş çıkışı oturup maillerinizi okurken ne varmış ne yokmuş okuyayım, linklerine tıklayayım, haberin orijinalini arayayım diyorsanız e-posta bültenine kayıt olmak için linki de aşağıya bırakıyorum. Oradan gelip üye olabilir. Bu haberlerin hepsini sizin e-postanıza gönderebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone ol, yorum önemli. Hoşunuza gidiyorsa devam edeceğiz kafeine YouTube'da. Hoşunuza gidiyorsa hadi bakalım. Klavyelere yapıştırın harfleri, kelimeleri, güzel yorumları. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda tekrar görüşeceğiz.